Ayrım 36.
Gelir dağılımı ile ilgili temel kavramlar. Gelir dağılımı, bir ülkede belirli bir dönemde, genellikle bir yıl içinde, üretilen gelirin kişiler, gruplar ya da üretim faktörleri arasındaki dağılımı olarak tanımlanabilir. Başlıca gelir dağılımı türleri aşağıda yer almaktadır. Kişisel gelir dağılımı. Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen milli gelirin kişiler, aileler ya da nüfus grupları arasındaki dağılımı kişisel gelir dağılımı olarak adlandırılmaktadır. Kişisel gelir dağılımında geliri elde edenlerin bu geliri hangi üretim faktörü sıfatıyla elde ettikleri dikkate alınmaz. Bir diğer ifadeyle önemli olan elde edilen gelirin kaynağı ve bileşimi değil, miktarıdır. Eğilmez 2009-212. Kişisel gelir dağılımı araştırmaları, hanelerin sosyal ve ekonomik yapılarında zaman içinde meydana gelen değişikliklerin belirlenmesi ve uluslararası karşılaştırmalar açısından oldukça önemlidir. DPT 2001-4. Fonksiyonel gelir dağılımı. Fonksiyonel gelir dağılımı ise milli gelirin onu üreten üretim faktörleri, bir diğer ifadeyle emek sahipleri, sermaye sahipleri, toprak sahipleri ve girişimciler arasındaki dağılımıdır. Bu anlamda fonksiyonel gelir dağılımı gelirin ücret, faiz, rant ve kar arasında nasıl dağıldığını göstermektedir. Eğilmez 2009-213. Bölgesel gelir dağılımı. Bölgesel gelir dağılımı bir ülkede yaratılan gelirin coğrafi olarak dağılımını göstermektedir. Genellikle ülkelerin bütün bölgeleri aynı derecede kalkınmış değildir. Ülke coğrafyası içerisinde bazı bölgeler gelirden fazla pay alırken bazı bölgelerde yeteri kadar pay alamamakta ve geri kalmaktadır. Bölgesel gelir dağılımı adaletinin sağlanması için bölgelerin gelir ve istihdam yapılarının analiz edilerek her bölgenin kendi yapısal özelliklerine uygun çözümler üretilmesi gerekmektedir. Öztürk 2009-19-20. Sektörel gelir dağılımı. Sektörel gelir dağılımı, bir ülkede yaratılan toplam gelirin üretim sektörlerine göre dağılımını ifade etmektedir. Sektörel gelir dağılımı, tarım, sanayi ve hizmet gibi başlıca üretim sektörlerinin ulusal gelire hangi oranda katkıda bulunduğunu göstermektedir. DPT 2001-19. Birincil ve ikincil gelir dağılımı. Üretim sürecine katılan üretim faktörleri tarafından yaratılan gelirin serbest piyasa ekonomisine hiçbir müdahale olmaksızın dağılımı birinci gelir dağılımı olarak adlandırılmaktadır. Öztürk 2009-25. İkincil gelir dağılımı ise devletin belirli bir dönem içerisinde serbest piyasada oluşan gelire çeşitli yollarla müdahale etmesi sonucu oluşan gelir dağılımıdır. İkincil gelir dağılımı kavramı gelirin yeniden dağılımı olarak da ifade edilebilir. Dinler 2001-283. İkincil gelir dağılımında devlet bazı mal ve hizmetleri düşük gelirlilere karşılıksız veya çok düşük bedellerle maliyetinin altında sunmaktadır. Yüksek gelir elde edenlerden artan oranlı tarifelerle sağlanan vergi gelirlerinin çeşitli yollarla düşük gelir gruplarına aktarılması ya da geliri belirli bir düzeyin altında olanların vergiden muaf tutulması, devletin gelir dağılımında adaleti gerçekleştirmeye yönelik uygulamalarına örnek olarak verilebilir. Öztürk 2009-25-26. Sıra sizde 1. Birincil ve ikincil gelir dağılımı kavramları arasındaki farklılığı açıklayınız. Gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçülmesi. Kişisel gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçülmesinde kullanılan başlıca yöntemler, Lorenz eğrisi ve Lorenz eğrisi yardımıyla hesaplanan Gini katsayısıdır. Lorenz eğrisi. Kişisel gelir dağılımında eşitsizliğin boyutunun saptanması için kullanılan Lorenz eğrisi, kutu şeklinde bir diyagram içinde gösterilmektedir. Diyagramın dikey ekseninde toplam gelirin, yatay ekseninde ülke nüfusunun kümülatif yüzdeleri yer almaktadır. Dikey eksende gelirin %100'ü, yatay eksende ise nüfusun %100'ü gösterildiğinden diyagram bir kutu şeklindedir. Başoğlu, Ölmezoğulları, Parasız, 1999-187. Mutlak eşitlik doğrusu, kişisel gelir dağılımında mutlak eşitliği gösteren doğrudur. Doğru üzerindeki her noktada nüfusun belirli bir yüzdesi gelirin belirli bir yüzdesini almaktadır. Orijinle karşı köşeyi birleştiren 45 derecelik doğru, şekil 4.1'de OL doğrusu, eş bölüşüm doğrusudur ve gelirin tam olarak eşit dağıldığı bir durumu göstermektedir. Eş bölüşüm doğrusu, mutlak eşitlik doğrusu şeklinde de ifade edilebilir. Bir ülkede gelir dağılımında eşitsizlik varsa, mutlak eşitlik doğrusu yanında fiili dağılımı gösteren ikinci bir eğri çizilir. Kişisel gelir dağılımı eşitlikten uzaklaştıkça fiili gelir dağılımını gösteren eğri, Lorenz eğrisi de mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşır. Örneğin, şekil 4.1'de Lorenz eğrisi üzerindeki S noktasında nüfusun %80'i gelirin %50'sini almaktadır. Kişisel gelir dağılımında eşitsizliğin artması ile birlikte Lorenz eğrisi ile mutlak eşitlik doğrusu arasında kalan alan şekil 4.1'de X genişlemektedir. Gini katsayısı. Kişisel gelir dağılımındaki eşitsizliğin derecesini gösteren Lorenz eğrisi geometrik bir yöntemdir. Gini katsayısı ise eşitsizliğin derecesini ölçen bir katsayıdır. Gini katsayısı hem bir ülkedeki gelir dağılımı eşitsizliğinin zaman içerisindeki eğilimini göstermesi hem de ülkeler arasında karşılaştırmalar yapmaya imkan tanıması açısından önemli bir eşitsizlik ölçütüdür. Gini katsayısı Lorenz eğrisinden türetilmiştir. Lorenz eğrisi ile mutlak eşitlik doğrusu arasında kalan alanın şekil 4.1'de x, mutlak eşitlik doğrusu altında kalan OZL üçgeninin alanına şekil 4.1'de x artı y oranı Gini katsayısını vermektedir. Gini katsayısı 0 ile 1 arasında değişen değerler almaktadır. Katsayının 1'e yaklaşması gelir eşitsizliğinin arttığını, 0'a yaklaşması ise gelir eşitsizliğinin azaldığını göstermektedir. Dinler 2001-279. Sosyal politika açısından gelir dağılımının önemi. Gelir dağılımı sorunu, tarihin her döneminde toplumların gündeminde olmuş ve ilkel toplumlardan günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir. Feodal düzende gelir dağılımında mülkiyetten gelen büyük bir haksızlık ve adaletsizlik olmakla birlikte feodalizmin adeta geniş bir aile kuruluşu görünümünde olduğu bu dönemlerde gelir dağılımı adaletsizliğinin kişiler üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir. Yaşam gereksinimleri ve gelecekleri feodal düzendeki efendilerinin garantisi altında bulunan kişiler için gelir dağılımından şikayet etmek söz konusu olmamıştır. Ancak sanayi öncesi dönemde bu aile kuruluşu şeklindeki feodal yapı sanayileşme ile birlikte ortadan kalkmıştır. Özellikle 19. yüzyılın sanayi kapitalizmi döneminde sanayicilerin kârlarının aşırı bir düzeye ulaşmış olması karşısında pazarlık gücünden yoksun çalışanların ekonomik bakımdan içinde bulundukları sıkıntılar ve yaygın bir duruma gelen yabancılaşma ile gelir dağılımında ciddi bir bozulma baş göstermiştir. Bu durum sanayi toplumlarında zaman zaman büyük huzursuzluklara ve ayaklanmalara neden olmuştur. Ekonomik koşullar nedeniyle işçilerle sermaye sahipleri arasındaki büyük gelir farklılıklarının ortaya çıkardığı sosyal problemler bu döneme damgasını vurmuştur. Aksu 1993-1-2. Sosyal politika dinamik bir yapıya sahiptir. Sosyal yapı değiştikçe sosyal politika da bu değişime uygun bir yapılanma içine girmektedir. Sanayi devriminin ilk dönemlerinde sosyal politika sorunları bugünkünden farklıydı. Ancak hangi dönemde olursa olsun sosyal politikanın değişmeyen temel misyonu, toplumu oluşturan bireyler ve gruplar arasındaki sosyoekonomik farklılıkların azaltılarak toplumsal dengenin korunmasıdır. Küreselleşme süreciyle dünyada belli kesimlerin refahının artması karşısında büyük bir kesimin yoksulluk ortamında yaşamını sürdürmesi gelir dağılımı sorununun günümüzdeki önemine işaret etmektedir. Şenkal 2005-43-44. Gelir dağılımı adaletsizliği, toplumsal barışı tehdit eden sosyal sorunların başında gelmektedir. Toplumu oluşturan bireyler, temel ihtiyaçları karşılandığı ve güvence altına alındığı ölçüde kişiliklerine ve topluma olan güven duygularını geliştirebilirler. Altan 2006-14. Sosyal politika, ekonomik refah artışını geniş toplum kesimlerine yaygınlaştırdığı ölçüde ekonomik ve sosyal gelişmenin bir bütünlük içinde sağlandığı kalkınma amacına hizmet edebilecektir. Toplumu oluşturan kişiler ve sosyal gruplar arasındaki yaşam düzeylerinde toplumsal hizmetlerden yararlanmada ve ekonomik olanaklara ulaşabilmede var olan farkları azaltmak, sosyal politikanın genel kalkınma içindeki başlıca hedeflerindendir. Bu noktada ekonomik yönden güçsüz ve bağımlı kişilerin korunması, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması ve gelir dağılımındaki eşitsizliklerin giderilmesi, sosyal dengenin ve sosyal adaletin sağlanması için büyük önem taşımaktadır. Güven 1995-20. Sosyal adalet anlayışının somut bir içerik kazanabilmesi için her şeyden önce fırsat eşitliğinin ya da fırsat adaletinin sağlanmasına ihtiyaç vardır. Bunun anlamı, toplumda belli bir kuşağın temsilcisi olan herkesin daha iyi bir toplumsal konuma gelmede ve sosyal riskleri karşılamada eşit şanslara ve risklere sahip olmasıdır. Örneğin, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması sosyal adaletin önemli bir koşuludur. Hiç kuşkusuz sosyal adalet herkese mutlak eşitlik sağlanması anlamına gelmemektedir. Sosyal adalet, ekonomik gelişmelerin çeşitli toplum kesimleri arasında ortaya çıkardığı eşitsizliklerin ve sosyal farklılıkların giderilmesi hedefine yöneliktir. Bu hedefe ulaşmada adil bir ücret ve gelir dağılımı politikası, adil bir vergi yükü politikası, herkese iş olanağı sağlayan bir istihdam politikası, yaygın ve adil bir sosyal güvenlik politikasının bir politikalar bütünlüğü içinde sunulması önem taşımaktadır. Güven 1995-21-22. Günümüzde sosyal politika önlemleri büyük ölçüde gelir dağılımı politikasına ilişkindir. Sosyal politikanın gelir dağılımına yaklaşımı düzeltici niteliktedir ve uygulama üç temelde şekillenmektedir. Birincisi, herkes için en az yaşama düzeyinin güvence altına alınmasıdır. İkincisi, gelirler arasındaki farklılıkların azaltılmasıdır. Üçüncüsü ise, kişilere tanınacak fırsat eşitliği ile yükselme olanaklarının herkese açık bulundurulmasıdır. Aksu 1993-22. Sıra sizde 2. Gelir dağılımı adaletsizliğinin azaltılması sosyal politika açısından neden önemlidir?